Ayrım 2. İyi kalpli Erendira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 21. Yitirilmiş zamanların denizi. Ocak ayı sonlarına doğru deniz hırçınlaşmaya yüz tutar. Göğün üstüne yoğun biçimde çöp boşaltmaya başlar. Birkaç hafta içinde de onun bu dayanılmaz keyifsizliği her şeye bulaşmış olurdu. O andan sonra dünya çekilmez olurdu. Hiç değilse bir dahaki Aralık ayına kadar ve saat 8'den sonra ortalıkta kimsecikler kalmazdı. Ama Bay Herbert'ın geldiği yıl denizde hiçbir değişiklik olmadı. Şubat ayında bile. Tersine gün geçtikçe daha sütliman, daha ışıltılı bir hal alıyordu deniz. Mart ayının ilk gecelerinde de ortalığa bir gül kokusu yayıldı. Kokuyu Tobias da almıştı. Yengeçler onu çok tatlı buluyor olmalıydılar ki gecenin büyük bir bölümünü onları yataktan kovalamakla geçiriyordu. Ta ki esinti çıkıp da uyku tutuncaya kadar. Uykusuz geçirdiği uzun geceler boyunca her türlü hava değişikliğini öğrenmişti. Bu yüzden de burnuna bir gül kokusu değdiğinde bunun denizin kokusu olduğunu anlaması için kapıyı açıp bakması gerekmemişti. Geç vakit yataktan kalktı. Clotilde avluda ateşi yakmakla uğraşıyordu. Serin bir esinti vardı. Bütün yıldızlar yerli yerindeydi. Ama denizdeki ışıklar yüzünden ufka kadar yayılmış yıldızları saymak zordu. Tobias kahvesini içtikten sonra gecenin tadının damağında kaldığını hissetti. Dün gece diye anımsadı. Çok tuhaf bir şey oldu. Tabii Clotilde olan bitenden habersizdi. Uykusu öylesine ağırdı ki gördüğü düşleri bile anımsamazdı. Bu bir gül kokusuydu dedi Tobias. Eminim denizden geliyordu. Güllerin nasıl koktuğunu hiç bilmem dedi Clotilde. Belki de doğruydu. Kasabanın yer yer güher çileli, kas katı, çorak bir toprağı vardı. Binde bir, birisi başka yerlerden bir buket çiçek getirir, ölüleri attıkları yerden denize fırlatırdı. Guacamayal'de boğulan adamda da aynı koku vardı dedi Tobias. İyi ya diye gülümsedi Clotilde. Eğer güzel bir koku idiyse denizden gelmediğinden emin olabilirsin. Gerçekten de zalim bir denizdi bu. Belirli zamanlarda balıkçılar ağlara takılmış çöplerden başka bir şey çekemezlerken, deniz çekildiğinde köyün sokakları ölü balıklarla dolardı. Dinamit ise eski batık gemilerin kalıntılarını su yüzüne çıkarmaktan başka bir işe yaramazdı. Clotilde gibi köyde kalmış olan az sayıdaki kadınlar içlerinde büyük bir hınç besliyorlardı. Tıpkı onun gibi ihtiyar Jacob'un karısı da o sabah alışılagelenden daha erken kalkmış, ortalığı topladıktan sonra yüzünde aksi bir ifadeyle kahvaltıya oturmuştu. Son dileğim beni diri diri gömmeleri dedi kocasına. Sanki ölüm döşeğindeymiş gibi söylemişti bunu. Oysa Mart güneşinin bütün gücüyle kocaman pencerelerinden girip evin her yanına yayıldığı yemek odasında masanın bir ucunda oturmaktaydı. Karşısında da hafif açlığını gidermeye çalışan ihtiyar Jacob vardı. Karısını öyle çok ve o kadar uzun zamandan beri seviyordu ki, karısından kaynaklanmayan hiçbir dert onu artık etkilemiyordu. Saygın kişilere yaptıkları gibi beni de toprağın altına koyacaklarından emin olarak ölmek istiyorum diye devam etti karısı. Ve bunu bilmenin tek yolu da beni diri diri gömmelerini rica etmek üzere başka bir yere gitmek. İhtiyar Jacob sakince, hiç kimseden bir şey rica etmene gerek yok dedi. Seni ben kendim götürürüm. Öyleyse gidelim dedi karısı. Çünkü çok yakında öleceğim. İhtiyar Jacob onu uzun uzun inceledi. Sadece gözleri hala gençti. Eklem yerlerinde kemikleri boğum boğumdu. Basılmış toprak gibi kupkuruydu. Zaten oldum olası böyleydi. Her zamankinden daha iyisin dedi karısına. Dün gece diye içini çekti. Burnuma bir gül kokusu geldi. Kaygılanma diye onu yatıştırmaya çalıştı işte ihtiyar Jacob. Bu da biz yoksulların başına gelen şeylerden biri. Hiç de değil dedi karısı. Bu denizden uzakta bir yerde ölebilmek için ne zaman öleceğimi gerektiği kadar önceden bileyim diye dua etmişimdir hep. Bir gül kokusu hem de bu köyde bana Tanrı'nın uyarısından başka bir şey olamaz. İhtiyar Jacob'un aklına işlerini yoluna koyabilmek için ondan biraz daha vakit istemekten başka bir şey gelmedi. İnsanların gerektiği zaman değil, istedikleri zaman öldüklerine dair bir şeyler duymuştu. Ve karısının bu ön sezisi onu ciddi olarak kaygılandırıyordu. O kadar ki vakit geldiğinde Onu diri diri gömmeye cesaret olup olmayacağını bile merak etti. Saat 9 olunca eskiden dükkan olarak işlettiği lokali açtı. Kapının önüne iki iskemle ile küçük masayı çıkarıp üstüne dama tahtasını koydu. Ve bütün sabah karşısına çıkan tek tük hasımla dama oynadı. Oturduğu yerden yıkıntı halindeki köyü, güneşten yer yer dökülmüş eski boyaların izlerini taşıyan harap evleri ve sokağın sonunda denizin bir parçasını görebiliyordu. Öğle yemeğinden önce her zamanki gibi Don Maximo Gomez'le oynadı. İhtiyar Jacob, 2-3 savaştan kılına zarar gelmeden kurtulup sadece üçüncüsünde bir gözünü kaybetmiş bir adamdan daha insancıl bir rakip düşünemiyordu. Bile bile bir el yenildikten sonra yeni bir oyun için alıkoydu onu. Sonra da "Baksanıza, Don Maximo," diye sordu. "Siz karınızı diri diri gömebilir miydiniz?" "Elbette," dedi Don Maximo Gomez. "İnanın bana, elim bile titremezdi." İhtiyar Jacob şaşkınlıkla susup kaldı. Daha sonra en iyi taşlarını yemesine göz yumarak içini çekti. Görünüşe bakılırsa Petra ölecekmiş de. Don Maximo Gomez hiç oralı olmadı. "Öyleyse," dedi, "onu diri diri gömmenize gerek kalmayacak." Onun iki taşını daha yiyip kendi taşını karşı tarafa geçirdi. Sonra rakibinin gözlerinin hüzünlü bir yaşla nemlendiğini gördü. "Neyiniz var?" "Dün gece," diye açıkladı ihtiyar Jacob. "Bir gül kokusu duymuş." "O halde kasabanın yarısı ölecek demektir," dedi Don Maximo Gomez. "Bu sabah bundan başka bir şey konuşulmuyor." İhtiyar Jacob'un onun kalbini kırmadan bir oyun daha kaybedebilmek için büyük bir çaba harcaması gerekmişti. Sonra masayla iskemleleri kaldırdı. Dükkanı kapattı. Gidip kokuyu duymuş olabilecek birilerini aramaya koyuldu. Sonunda sadece Tobias'ın bundan emin olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine ondan, sanki yolu düşmüş de oradan geçiyormuş gibi evine uğrayarak her şeyi karısına anlatmasını rica etti. Tobias onun dediği gibi yaptı. Saat 4'te ziyaret için giyinip kuşanmış olarak karısının bütün öğlen sonrasını Jacob'un dul kıyafetini ayarlamakla geçirdiği galeriye çıkageldi. İçeriye öylesine sessizce girmişti ki kadın irkilerek "Hay Allah, ne diyeyim?" diye bağırdı. Baş melek Cebrail geldi sandı. "İşe bakın ki o değil benim," dedi Tobias. "Ve size bir şey anlatmaya geldim." Kadın gözlüğünü takıp yeniden işine koyuldu. "Ne olduğunu biliyorum," dedi. "Bilemezsiniz," dedi Tobias. "Dün gece bir gül kokusu duydum." "Nereden bildiniz?" diye sordu Tobias üzgün bir ifadeyle. "Benim yaşıma gelince," dedi kadın, "insanın düşünecek o kadar çok vakti oluyor ki. Sonunda kahin olup çıkıyor." Kulağını dükkanın arkasındaki bölme duvara dayamış olan ihtiyar Jacob, utangaç bir tavırla doğruldu. "Buna ne dersin, hanım?" diye bağırdı tahta bölmelerin ardından. Sonra tahta perdenin arkasından çıkıp galeriye girdi. "Demek ki senin sandığın gibi değilmiş." "Bu çocuğun uydurmaları," dedi karısı, başını kaldırmadan. "O koku filan almış değil." "Saat 11 sıralarındaydı," dedi Tobias. "Ben de yengeçleri kovmaya uğraşıyordum." Kadın bir yakayı onarmayı bitirmişti. "Yalan," diye diretti. "Herkes bilir ne senin ne palavracı olduğunu." İpliği dişleriyle koparıp gözünün üstünden Tobias'a baktı. "Anlayamadığım şey, saçına vazelin sürüp ayakkabılarını cilalama zahmetine girmiş olman. Sırf buraya kadar gelip bana saygısızlık etmek için." O günden sonra Tobias denizi gözlemeye başladı. Hamağını avlunun galerisine kuruyor, insanlar uyurken dünyada neler olup bittiğine şaşarak bütün geceyi beklemekle geçiriyordu. Arka arkaya kaç gece evin payandalarına tırmanmaya çalışan yengeçlerin umutsuzca tırmanmalarına kulak verdi. Ta ki aradan geceler geçip de yengeçler ısrardan yorulana kadar. Clotilde'nin uyuma tarzını da öğrenmişti. Düdük sesi gibi horlamalarının ısı arttıkça nasıl giderek tizleştiğini, sonunda Temmuz sıcağının rehaveti içinde tek bir mahmur notaya dönüştüğünü keşfetti. Başlangıçta Tobias, denizi, onu iyi tanıyanların yaptıkları gibi gözünü ufukta tek bir noktaya dikerek gözlüyordu. Onun renk değiştirdiğini gördü. Durgunlaşıp köpüklü ve kirli bir hal aldığını, büyük yağmurlar fırtınalı hazımsızlığını alt üst ettikçe içindeki süprüntüleri dışarıya püskürtüşüne tanık oldu. Yavaş yavaş onu daha iyi tanıyanların yaptıkları gibi gözlemeyi de öğrendi. Ona hiç bakmadan ama onu düşlerinde bile unutamadan. İhtiyar Jacob'un karısı Ağustos'ta öldü. Onu sabahleyin yatağında ölü olarak bulunca herkese yaptıkları gibi çiçeksiz olarak denize atmaları gerekmişti. Tobias hala bekliyordu. O kadar çok beklemişti ki artık bu onun varlığının bir parçası olmuştu. Bir gece hamağında uyuklarken havada bir şeyin değiştiğini fark etti. Tıpkı Japon gemisinin çürümüş soğan yükünü limanın ağzına boşalttığı zamanki gibi aralıklarla gelen ani bir esintiydi bu. Sonra koku sabitleşti ve şafak sökene kadar da bir daha yerinden kımıldamadı. Tobias ancak onu göstermek için ellerini alabileceği izlemine kapıldığı zaman fırladı hamağından. Koşup Clotilde'nin odasına girdi. Onu defalarca sarstı. Al işte dedi ona. Clotilde'nin yattığı yerde doğrulabilmek için kokuyu tıpkı bir örümcek ağı gibi kenara itmesi gerekmişti. Sonra yeniden sıcacık çarşafların arasına attı kendini. Lanet olsun dedi. Tobias bir sıçrayışta kapıya varıp sokağın ortasına fırladı. Haykırmaya başladı. Bütün gücüyle haykırdı. Derin bir soluk alıp yeniden bağırdı. Sonra bir sessizlik oldu. Daha da derin bir soluk aldı. Koku hala denizdeydi. Ama hiç kimse ona yanıt vermedi. Bunun üzerine evden eve dolaşıp kapıları yumrukladı. Hiç kimsenin oturmadığı evlere bile gitti. Ta ki yaygarası köpeklerinkine karışıp herkes uyanana kadar. Pek çokları kokuyu duymadılar. Ama bazıları, özellikle de yaşlılar, kokunun zevkine varabilmek için deniz kenarına indiler. Geçmişteki kokuların hiçbirine yer bırakmayacak kadar yoğun bir kokuydu bu. Bazı kimseler bu kadar çok koku almaktan bitkin düşüp evlerine döndüler. Ama yoğunluk bu düşü sonuna kadar görmek için deniz kenarında kaldı. Gün ışırken koku öylesine katışıksız bir hale almıştı ki insan soluk almaya kıyamıyordu. Tobias neredeyse bütün gün uyudu. Clotilde de öğle uykusunda ona katıldı. Ve bütün öğleden sonrayı avlunun kapısını kapamadan yatakta oynaşmakla geçirdiler. Önce solucanlar gibi yaptılar. Sonra tavşanlar, en sonunda da kaplumbağalar gibi. Ta ki ortalığa bir hüzün çöküp hava yeniden kararana kadar. Havada hala gül kokusunun kalıntıları vardı. Ara sıra dalga dalga bir müzik sesi odaya kadar geliyordu. Katerinolardan geliyor dedi Clotilde. Biri gelmiş olmalı. Üç erkekle bir kadın gelmişlerdi. Katerino daha sonra başkalarının da gelebileceklerini düşünerek gramofonu kurmayı denemişti. Ama beceremeyince elinden her türlü iş gelen Pancho Aperico'dan rica etti. Çünkü onun hiçbir zaman yapacak işi olmazdı. Üstelik bir araç gereç kutusuyla becerikli elleri vardı. Caterino'nun lokali, biraz sapa bir yerde, denize bakan ahşap bir evdi. İskemleler ve sehpalarla döşeli, büyük bir salonu. Arka tarafta da birçok odası vardı. Üç erkekle bir kadın. Pancho, Aperico'nun işlerini seyrederken barda oturmuş sessizce içki içiyorlar ve sırayla esniyorlardı. Birkaç denemeden sonra gramofon gayet güzel işledi. Uzaktan ama net bir şekilde müziği duyanlar konuşmalarını yarıda kestiler. Birbirlerine baktılar ve bir an için ne diyeceklerini bilemediler. Çünkü en son müzik dinlediklerinden beri ne kadar yaşlandıklarının ancak o zaman farkına varmışlardı. Tobias saat 9'dan sonra herkesi ayakta buldu. Kapılarının önüne oturmuşlar, güneş tutulmasını seyrederken ki aynı çocukça kadercilikle Caterino'nun eski plaklarını dinliyorlardı. Her bir plak ölmüş olan birini, uzun bir hastalıktan sonra yiyeceklerin tadını ya da yıllar önce ertesi günü yapmaları gerekip de unutkanlıkla hiçbir zaman yapmamış oldukları bir şey anımsatıyordu onlara. Müzik saat 11'e doğru sona erdi. Birçokları yağmur yağacağını düşünerek gidip yattılar. Çünkü denizin üstünde kapkara bir bulut vardı. Ama bulut alçaldı. Bir an denizin üstünde durdu. Sonra suya battı. Yukarıda sadece yıldızlar kalmıştı. Az sonra köyden esen Meltem denizin ortasına kadar gitti. Ve dönüşte beraberinde bir gül kokusu getirdi. Size demedim mi Yakup diye bir heyecanla bağırdı Don Maximo Gomez. İşte yine o koku. Eminim artık onu her gece duyacağız. Allah korusun dedi ihtiyar Yakup. Bu koku bana hayatta çok gelen tek şey. Boş dükkanın içinde plaklara dikkat etmeden dama oynamışlardı. Anıları öylesine eskiydi ki onları tazeleyecek kadar eski plak yoktu. Ben kendi hesabıma bütün bunların hiçbirine inanmıyorum dedi Don Maximo Gomez. İnsanın çiçeklerini dikecek küçücük bir avlusu olmasını dileyen onca kadınla birlikte bu kadar yıldan beri topraktan başka yiyecek şey bulamadıktan sonra böyle kokular duymaya hatta bunların gerçekliğine inanmaya başlamasında Hiçbir gariplik yok. Ama bunu kendi burunlarımızla duyuyoruz dedi ihtiyar Jacob. Bunun önemi yok dedi Don Maximo Gomez. Savaş sırasında, ihtilal artık başarısızlığa uğradığında bir generalimiz olmasını o kadar istemiştik ki. Karşımızda etiyle, kemiğiyle Marlborough dükünün belirdiğini gördük. Ben onu kendi gözlerimle gördüm Jacob. Saat 12'yi geçmişti. İhtiyar Jacob yalnız kaldığında dükkanı kapatıp ışığı yatak odasına götürdü. Fosforlu denizin üzerinde kesilip açılmış gibi duran pencereden baktığında ölüleri denize attıkları kayalığı görüyordu. Petra diye seslendi yavaşça. Petra onu duyamazdı. Çünkü tam o sırada Bengal körfezinde ışıl ışıl bir öğle vakti neredeyse suyun üzerinde gider gibi yüzmekteydi. Kafasını kaldırmış, ışıklı bir vitrine bakar gibi suyun ötesinde giden kocaman bir transatlantaya bakıyordu. Ama o anda dünyanın öbür ucunda yeniden Katerina'nın gramofonunu dinlemeye başlayan kocasını göremiyordu. ''Şu hale bak'' dedi ihtiyar Jacob. ''Daha 6 ay öncesine kadar seni deli sanıyorlardı. Şimdi ise senin ölümüne neden olan kokuyla kendileri bayram ediyorlar.'' Işığı söndürüp yatağa girdi. İhtiyarlara özgü garip hıçkırıklarla sessizce ağladı. Ama az sonra uyuyakalmıştı. Elimden gelse bu köyden hiç çekip giderdim diye hıçkırdı uykusunun arasında. Hiç değilse birikmiş 20 pesem olsa cehennemin dibine bile giderdim. O geceden sonra ve birkaç hafta boyunca denizdeki koku devam etti. Evlerin tahtalarına, yiyeceklere, içme suyuna sinmiş, duyulmadığı hiçbir yer kalmamıştı artık. Birçokları onu kendi büyük abdestlerinin buğusunda bile duyarak şaşkına dönmüşlerdi. Katerina'nın lokaline gelen adamlarla kadın bir cuma günü kalkıp gitmişler, cumartesi günü de gürültülü bir kalabalıkla birlikte geri dönmüşlerdi. Pazar günü daha başkaları da geldi. Yiyecek bir şeylerle yatacak yer arayan insanlar her tarafta karınca gibi kaynıyordu. Artık yollarda adım atacak yer kalmamıştı. Sonra daha başkaları da geldi. Köyde hayat kalmadığında çekip gitmiş olan kadınlar, Katerina'nın lokaline geri dönmüşlerdi. Daha şişman, daha çok boyalıydılar. Hiç kimseye hiçbir şey anımsatmayan en son moda plaklardan getirmişlerdi. Köyün eski sakinlerinden de gelenler olmuştu. Başka yerlerde para içinde yüzmeye gitmişlerdi. Şimdi dönüp gelmişler, servetlerinden söz ediyorlardı. Ama sırtlarında giderken giydikleri giysiler vardı. Müzik ve tombala oyunu, piyangolar, falcılar, atıcılar, boyunlarına yılan dolanmış, sonsuz yaşam iksiri satan adamlar da gelmişlerdi. Haftalar boyunca gelmeye devam ettiler. İlk yağmurlar yağıp deniz bulanıklaştıktan ve koku kaybolduktan sonra bile geldiler. Son gelenler arasında bir de rahip vardı. Bir kase sütlü kahvenin içine batırdığı ekmeğini yiyerek her tarafta dolaşıyordu. Kendinden önce gelmiş olan her şeyi yavaş yavaş yasaklamaya başlamıştı. Piyango oyunlarını, yeni moda müziği ve dansı, son zamanlarda çıkan deniz kıyısına uyuma adetini bile. Bir gün öğleden sonra Melchor'un evinde denizin kokusu üzerine bir vaaz verdi. ''Tanrı'ya şükredin evlatlarım'' dedi. ''Çünkü bu Tanrı'nın kokusu.'' Oradan biri onun sözünü kesti. ''Öyle olduğunu nasıl bilebilirsiniz peder? Onu daha önce duymadınız ki.'' ''Kutsal kitaplarda'' dedi rahip. ''Bu koku hakkında yazılanlar açıktır. Bizler bu köyde Tanrı'nın sevgili kullarıyız.'' Bu bayram havası içinde Tobias oradan oraya uyur gezer gibi dolaşıyordu. Parayı tanısın diye Clotilde'yi alıp sokağa çıkardı. Çok büyük paralarla rulet oynadıklarını hayal edip sonra da hesap yaparak kazanmış olabilecekleri parayla kendilerini son derece zengin hissettiler. Ama bir gece sadece onlar değil, köyü istila etmiş olan bütün kalabalık hayallerine sığabilecekten çok daha fazla parayı bir arada gördüler. Bay Herbert'in geldiği geceydi bu. Çok gitmeden çıka gelip sokağın ortasına bir masa koymuş, masanın üstüne de içi ağzına kadar dolu banknotlarla dolu iki koca sandık oturtmuştu. O kadar çok para vardı ki başlangıçta hiç kimse farkına varamadı. Çünkü bunun gerçek olabileceğine inanmıyorlardı. Ama Bay Herbert bir çıngırak çalmaya başlayınca herkes gördüğüne inanıp onu dinlemek üzere yaklaştı. ''Ben dünyanın en zengin adamıyım.'' diyordu. ''O kadar çok param var ki artık onu nereye koyacağımı bilemiyorum. Ve ayrıca çok büyük olduğu için göğsüme sığmayan bir yüreğim olduğundan dünyayı dolaşıp insanların sorunlarına çözüm getirmeye karar verdim.'' İri yarı, sarışın bir adamdı. Yüksek sesle hiç duraklamadan konuşuyor. Bir yandan da her zaman sudan yeni çıkmışa benzeyen ılık ve yumuşacık ellerini sallıyordu. Bir çeyrek saat boyunca konuştu. Sonra dinlendi. Daha sonra çıngırağı yeniden sallayıp konuşmaya başladı. Sözlerinin yarısında kalabalığın arasından birisi şapkasını sallayarak onun sözünü kesti. "Baksanıza bayım, fazla konuşmayı bırakın da parayı dağıtmaya başlayın." "Öyle olmaz," diye karşılık verdi Bay Herbert. "Parayı sebepsiz yere dağıtmak, haksız bir yöntem olduğu gibi bunun hiçbir anlamı da olmaz." Sözünü kesmiş olanı gözleriyle arayıp bulduktan sonra yaklaşması için işaret etti. Kalabalık ona yol açmıştı bile. "Oysa," diye devam etti Bay Herbert, "bu sabırsız dostumuz şimdi bizim zenginliği dağıtmanın en adaletli yöntemini açıklamamıza izin verecek." Elini uzatıp onun yanına çıkmasına yardım etti. "Adın ne senin?" "Patricio." "Pekala Patricio," dedi Bay Herbert. "Herkes gibi senin de bir süreden beri çözümleyemediğin bir sorunun var." Patricio şapkasını çıkarıp başını salladı. "Nedir bu sorun?" "Vallahi benim sorunum şu," dedi Patricio. "Param yok." "Peki ne kadar paraya ihtiyacın var?" "48 pesoya." Bay Herbert bir zafer çığlığı açtı. "48 peso," diye tekrarladı. Kalabalık onu bir alkışla katılmıştı. "Pekala Patricio," devam etti Bay Herbert. "Şimdi bize şunu söyle. Sen ne yapmayı bilirsin?" "Pek çok şey." "Birinden birine karar ver," dedi Bay Herbert. "En iyi yaptığın şeye." "Peki," dedi Patricio. "Kuş sesi çıkarmayı bilirim." Yine alkışlar arasında Bay Herbert kalabalığa döndü. "Öyleyse bayanlar baylar, kuşları fevkalade güzel taklit edebilen dostumuz Patricio, 48 değişik kuşu taklit edecek ve böylelikle hayatının en büyük sorununu çözümlemiş olacak." Bunun üzerine kalabalığın şaşkın sessizliği içinde Patricio kuş gibi ötmeye başladı. Kah ıslık çalarak, kah gırtlağından sesler çıkararak bilinen bütün kuşların taklidini yaptı. Ve hiç kimsenin tanımayı başaramadığı daha başkalarıyla sayıyı tamamladı. Sonunda Bay Herbert onu alkışlamalarını isteyerek kendisine 48 pesoyu teslim etti. "Ve şimdi de," dedi, "birer birer gelmeye başlayın. Sorunları çözmek için yarın sabah bu saate kadar burada olacağım." İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.